neyse adımız yemek yemek olduğu için. Yemek.
Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba, iyi haftalar hepinize. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, tekrar Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Programı sizler için Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya hazırladılar. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Baykal Alavant ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Sizleri de bekliyoruz 15.55'e dek sürecek birlikteliğimize. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz Hayatın Sesleri'ne. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızsa Hayatın Sesleri sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin şimdi ilk müziği.
Bütün iyi kitapların sonunda, bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda, bütün iyi kitapların sonunda, bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda. Meltemi senden mezen, soluğu sende olan yeni bir başlangıç vardır. Parmağını sürsen elmaya rengini anlarsın. Gözünle görsen elmayı sesini duyarsın. Onu işitsen yuvarlağı sende kalır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Sonunda bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda. Meltemi senden esen, soluğu senden olan yeni bir başlangıç vardır. Parmağını sürsen elmaya rengini anlarsın. Gözünle görsen elmayı, sesini duyarsın. Onu işitsen yuvarlağı sende kalır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Nedensiz bir çocuk ağlaması bile çok sonraki bir gülüşün başlangıcıdır.
Türkiye'de saatlerimiz 15.12'yi gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Başkent'ten TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından canlı olarak sunduğumuz Hayatın Sesleri devam ediyor. Ve stüdyo konuğumuzla hemen siz sevgili dinleyicilerimizi tanıştıralım. Uzman psikolog Sayın Ekin Kayhan bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, toplum olarak zor günlerden geçiyoruz gerçekten. Özellikle de çocuklarımız bu travmatik yaşantılara çok fazla maruz kalıyorlar ve çok da fazla etkileniyorlar tabii ki. Şimdi çocukların travmatik olaylardan etkilenmeleri biz yetişkinlere göre çok daha farklı. Tabii biz yetişkinlerin de bunda birazcık payı var. Ondan da söz edeceğiz ama çocukların travmatik olaylarla başa çıkması çok daha zor galiba, değil mi?
Evet, aslında şöyle düşünebiliriz. Biz yetişkinler olarak onların tepkilerini, algılarını yönlendiriyoruz. Sizin de bahsettiğiniz gibi aslında onların çevresinde bulunan güvendikleri yetişkinlikler nasıl tepki veriyorlar bu tarz olaylara? Önce onları gözlemliyorlar. Ondan sonra da tabii çocukların verdiği tepkiler yaş dönemlerine göre değişiklik gösterebiliyor. Okul öncesindeki çocukların tepkileri daha farklı oluyor. Okul
onlar nasıl tepkiler veriyorlar?
Farklı oluyor. Bunları ayrı ayrı konuşacak olursak, okul öncesindeki dönemdeki çocuklar tam anlamlandıramıyorlar olayı ama ailenin ve çevrede farklı bir şeylerin döndüğünün farkında oldukları için bu kaygıyı direkt yaşıyorlar. Gözlemlediklerinden burada bir şeyler oluyor, ters giden bir şeyler var algısıyla etrafı daha tetikte incelemeye başlıyorlar. Ailelerin, annelerin, babaların, öğretmenlerin ya da çevresindeki insanların gözlerinden, duruşlarından, hissettiklerinden kendi kaygılarını oluşturuyorlar.
Peki nasıl ortaya çıkıyor bu çocukta? Nasıl anlayacağız
bunu? Bir de evet, anlayamadığımız noktalara kadar gidebiliyor. Çünkü çocuklar her şeyi direkt gösteremeyebiliyorlar. Özellikle okul öncesinden devam edersek direkt size korktuğunu söyleyemeyebilir. Direkt size bu olayla bağlantılı sorunlar çıkarmayabilir ama dolaylı sorunlar çıkarırlar.
Örneğin,
huzursuzluk yaratabilirler.
Gece uykusunun bölünmesi, altını ıslatma.
Aynen. Gece huzursuzlukları çok yoğun olarak gözükür bu dönemde. Ya da her zaman yapmayı sevdiği şeyleri yapmayabilir çocuklar. İnatlaşma gibi hani her zaman olmayan şeyler, huzursuzluklar ortaya çıkabilir. Çünkü bir de anneye babaya daha çok yapışma, onlardan ayrılmak istememe gibi güvende olmadığını hissettiği için çok ayrılmak istemez. En güvendikleri yerde olmak ister ve annenin babanın en yakınında olmak ister.
Burada çok önemli bir sorun. Güven galiba, değil mi? Biz yetişkinler de nasıl güven altında olmayı istiyorsak, güvende hissetmek istiyorsak kendimizi, çocuklar da biz büyüklerine sığınarak kendilerini güvende hissetmek istiyorlar.
İster. Zaten onların hayatının güvende oldukları sürece devam ettirebilirler. Temel yaşam ihtiyaçları budur. Böyle olayların içerisinde biz yetişkinler kendimizi güvende hissetmediğimiz noktada onlar iki kat etkileniyorlar bu tarz durumlardan.
Onun peki için, okul öncesi çocuklar için böyle. Okul çağı çocukları için nasıldır durum?
Okul çağı çocukları için birazcık daha ifade edilebilir düzeye gelir. Olayları ifade eder hale gelirler. Oraya gitmeyelim, orada başımıza bir şey gelebilir gibi ifadeleri bulabilir ya da direkt korkuyorum ifadelerini kullanabilirler. Ailelerin bu noktada hiçbir bu tarz tepkisine, çocuğun ifadesine kayıtsız kalmaması gerekir. Mutlaka onların yanında olduğunu hissettirmeli ve konuşma ihtiyaçlarını karşılamalılar.
Okulda da yaşadıkları korkular var. Her kesinlikle. Zaman anne baba, anneannede de neyse ebeveyn yanlarında değil.
Aynı şekilde öğretmenlere aynı şeyler düşüyor. Çünkü çocuğun o sırada konuşma ve kendini ifade etme ihtiyacı var. Paylaşma ihtiyacı var. O ihtiyacını en iyi hissettiği kişiyle, öğretmeniyle ya da işte bakıcısıyla başka bir yerdeyse arkadaşıyla paylaşmak isteyebilir. Biz de genelde öğretmen ya da bu şekilde direkt söylemese bile bu tarz oyunlar oynamak isteyebiliyor. Hı-hı. Okul dönemi çocukları da özellikle. Son dönemdeki olaylardan sonra işte bombalamacılık, teröristçilik, savaşçılık oyunları çok gündemine geliyor çocukların. Bunu gören öğretmenler de bir dehşete kapılıyorlar tabii ki öncelikle. Ama aslında bu çok doğal ve normal bir süreçtir. Bunları çok engellememek gerekir. Ama çok iyi gözlemlemek gerekir. Bu süreçte hani öğretmenlere vereceğimiz, dışarıda bunları gözleyen kişilere vereceğimiz öneriler engellenmemeleri gerektiğine yönelik oluyor. Aynı zamanda da izlenmeli ve çocukların acaba yanlış anladıkları, soru işaretlerinin olduğu konular var mı? Bu oyunlardan çıkarabileceklerini söylüyoruz. Ve uygun zamanda, yeri gelirse orada bu konuların konuşulabileceğini. Ama hiçbir zaman aman oynamayın, aman bu oyunlar kötüdür şeklinde engellemeye maruz bırakmamak gerekiyor. Evet. Çünkü onları iyileştiren bir süreç bu.
Evet, şimdi travma sonrası yaşanılan stres bozukluğu da var. Bu da tabii ki çok fazla görülen bir şey. Belki bu dönemi bu söylediğiniz yöntemlerle atlatabiliriz ama bu belki 3-5 yıl sonra yeniden tekrar ortaya çıkabilir değil mi?
Şu her zaman bir tehdit, yaşanılan bir olay direkt içerisinde kalmış birileri olabilir ya da dolaylı olarak maruz kalmış olabilir çocuklar bu olaylara. Bunlar televizyondan görme, birinin anlatmasını duyma gibi. Her ikisinde de aynı tepkiler ortaya çıkabilir. Çocukların baş etme gücüyle, insanların baş etme gücüyle ilgilidir bu. Bu noktada daha sonra tekrar ortaya çıkabilen bir tablonun çizilmesi olayların da tekrar etmesiyle de gündeme gelebilir. Aslında hepimiz için toplumsal olaylar şu an gündemde, hepimizin zihninde. Bir süre sonra azalırsa bu durumlar, gündemden düşerse bizim de hayatımız daha normalleşiyor ve daha gündemimizden çıkıyor bu konular. Ama tekrar aynı bir şey olduğunda ya ki da bu ara hatırlatacak bir şey
çocuklar
olduğunda.
Çocuklar bunu da çok sık yaşıyorlar ne yazık ki.
Yani şu bile işte okuldaki küçük bir kimya deneyindeki bir patlama, ufacık bir patlama ya da bir balon patlaması bile bu tarz şeyleri tekrar hatırlatır hale gelebilir. Ama burada tabii geçen süre ve bu süreçteki tepkiler, belirtiler çok önemli. Birdenbire tamamen unutulup ortaya çıkması değil de daha çok hani azalarak gitmesini bekliyoruz. İlk zamanlarında böyle şeylerin çıkması birazcık doğal karşıladığımız ve ailenin hep çocuğunun yanında olacağı şekilde yavaş yavaş azalacağını beklediğimiz süreçler. Ama bazı çocuklarda bunlar daha uzun sürebiliyor. Bunları iyi takip edip...
Uzun süre derken bu süre ne kadardır? Çocuktan çocuğa değişir mi?
Çocuktan çocuğa değişir tabii ki. Tam hani şu kadar gündür, bu kadar gündür demek çok doğru olmaz ama bir de hani sürecin tekrarlanması da önemli. Biz işte 2-3 hafta önce bir şey yaşıyoruz. Sonra bu hafta tekrar yaşıyoruz. Yani bu sürenin uzunluğundan bahsedemem. Çünkü yenilenmiş yani bugün. Tekrarlanmış bir şey olduğu için. Ama olay artık bittikten sonra, kapandıktan sonra biraz daha herkes normalleşti ama çocuğumuz normalleşmediyse...
Bunu nasıl anlayacağız? Nedir o çocuktaki
tepkiler,
belirti?
Yani dediğim gibi birçok tepki var. Dediğiniz gibi gece uykularında sıkıntılar olabilir, altında tuvalet kaçırması olabilir, okul döneminde ders başarısızlıkları, dikkat sorunları olarak gündeme gelebilir. Onun dışında
gitmek istemeyebilir, anne babayla kalmak isteyebilir.
Eve kendisini kapatabilir. Her zaman zevk aldığı şeylerden artık zevk almaz hale gelebilir. Uykusu çok bölünen bir şekilde olduğu gibi sürekli uyumak isteyebilir bir çocuk. Bunun gibi birçok
sebebi belirtisi
dolaylı olabilir. Belirtiler olabilir. Yani her zamankinden farklı bir şeyler oluyorsa bir dönüp bakmak lazım. Acaba ne oluyor? Neden oluyor? Bu olaylarla ilgisi olabilir mi gibi.
Peki ne yapabiliriz o süreçten sonra? Biz yeterince o güveni veremedik çocuğumuza. Okulda o güveni alamadı. Sonrasında ne yapmamız gerekiyor acaba?
Eğer bir sıkıntı olduğu düşünüyorsa mutlaka bir uzmana başvurulmasını öneririm bu konuda. Bir çocuk ruh sağlığı uzmanı olabilir bu. Ya da tabii ki öncelikli her şeyden önce kendi tepkimize bir dönüp bakmamız gerekir. Biz neyine kadar normal algılamaya çalışıyoruz? Nelere odaklanıyoruz? Çünkü aileler olumsuzluklara odaklanıyorsa çocuğun da zihni her zaman olumsuzluklarda olacaktır.
Peki duygularımızı saklamalı mıyız çocuklardan?
Hiçbir zaman saklamamalıyız. Hı-hı. Çok güzel bir yere değindiniz. Çünkü mış gibi yaptığımızda, olmamış gibi davranıyor Hı-hı. gibi göründüğümüzde hiçbir çocuk, hatta bebeklik döneminden itibaren, anne karnından çıktıkları günden itibaren, hatta anne karnından itibaren bile bunu sezebiliyorlar. Çünkü bunlar çocuklar hissediyorlar. Bu sefer de iyice bir güvensizlik ortamı yaratıyoruz. Var olan bir şey yokmuş gibi davranıyoruz. Bu değil, gerçekten açık olmalıyız ama çok fazla bilgi vermeden net, yaşına uygun şekilde açıklamalarımız gerekir. Biz de evet kaygılıyız ama bunun için şunu yapıyoruz. Daha çok olumlu şeylere odaklanmalıyız. İşte oraya gidersek patlarız, ölürüz gibi bir ifadeden ziyade hı hı. şunu yaparsak daha güvenli olabilir hı hı. gibi. Aynı ifadeyi ama daha olumlu ve daha...
Çocuğu güvende hissettirecek
şekilde söylemeliyiz. Dediğim gibi de yaşına göre de iletişim kurmamız gerekir. Hı hı. Küçük çocuklarla daha net, daha somut şekilde konuşmamız gerekir. Bu olayın tabii nedenleri kendimizce aklımızda bir şeyler olabilir, siyasi şeylere bağlıyor olabiliriz, daha soyut kavramlar kullanarak kendi aile içimizde konuşuyor olabiliriz. Hı hı. Ama çocuklar bunları kendilerine göre algılarlar, anlayabildikleri düzeyde anlarlar. Hı hı. Bu noktada da kafa karışıklığı oluşabilir. Onların anlayacağı dilden, küçüklerse somut şekilde nasıl, işte niye bunu yapıyor diye soruyorlar ya da kim yaptı bunu. Hı-hı. Evet, bazı kötü insanlar var, sevgi görmemiş insanlar var, onlar yapıyorlar şeklinde biz kısaca anlatmaya çalışıyoruz. Hani biz sizi güvende tutmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Biz kendimiz için de aynı şekilde Hı-hı. yaşıyoruz. Bunu hissettirmek çok önemli.
Evet. Umarız bir daha bu tür olaylar yaşamayız da çocuklarımızı bu derece etkilendirmeyiz bu tür olaylardan. Çünkü onlar bizim geleceklerimiz, kendilerini güvende hissetmeliler ki geleceğe onlara biz de güvende teslim edebilelim.
Evet, son kez bir şey daha lütfen, söyleyeyim buyurun. Unutulmasın. Şimdi televizyonlardan bunları çok takip ediyoruz biz. Ama küçük biz izliyoruz, tekrar evet. izliyoruz. Ama özellikle küçük çocuklar izledikleri her seferinde yeni bir şey olmuş gibi izliyorlar. Hı-hı. Tekrar görüntüler olduklarını algılamakta zorlanıyorlar. Bu sefer iyice korku yaratabiliyor bu görüntüler.
Uzuyor, süreç uzatıyoruz
çocuklarda. Ve sürekli bir güvensizlik Hı-hı. varmış gibi. Aslında tek bir olayken aynı olay her yerde her şekilde yaşanıyormuş algısı doğabiliyor. Onun için mümkün olduğunca bu tarz görüntülerden, bu tarz konuşmalardan Hı-hı. kendi aramızda da uzak tutmakta da fayda var bu tarz durumlarda.
Evet, yine az önce söylediğimiz gibi umarız toplum olarak yaşadığımız son olaylar olsun da çocuklarımız, canlarımız bunlardan çok daha az etkilensinler, hatta hiç etkilenmesinler olmasın. Inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.
Ben teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, uzman psikolog Sayın Ekin Kayhan'dı konuğumuz. Teşekkür ediyoruz kendisine ve yeniden müziğe dönüyoruz.
Sana sessiz.
olsun. Tunalı'da gezinirken bizde bir kahvaltının tutkusu. Acıkanlardan biri ben, arkada bıraktım sen kim olduğunu.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor Başkent'ten, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından ve biz şimdi Danimarka'ya uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda sevgili Ünsal Turan var. Merhabalar sevgili Ünsal Turan, iyi haftalar diliyoruz Türkiye'den.
İyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Evet, birkaç konu var merak ettiğimiz. İlkini hemen aktarayım size. Danimarka'da işsizlik yardımındaki kısıtlamayla ilgili yapılan oylamanın sonuçlarını merak ediyoruz.
Evet, oylama yapıldı ve 49'a karşı 51 oyla meclisten geçti. Bundan böyle artık yaklaşık ayda Türk parasıyla 7000 TL alan bir aile 6000 TL civarında bir para alacak. Yine 6000 TL civarında bir yardım alan bir ailede 4000 TL civarında, yani yaklaşık 3000 Danimarka kronu ortalama bir düşme var. Bu da 1.2000 TL'ye karşılık oluyor. Tabii ailelerde yalnız yasadaki diğer maddeler birçok aileyi, özellikle Türk aileydi, çok zor durumda bırakacak. Örneğin işsizlik, eğitim ve uyum yardımı alanlar bu hakkı kazanabilmeleri için son bir yılda en az 225 saat çalışmış olmaları gerekecek. Eğer çiftlerden ikisi de işsiz ise ve çiftlerden biri bu şartları yerine getiremiyorsa onun parası da tamamen kesilecek. Yasa aslında 1 Nisan 2016'dan itibaren yürürlüğe girecek. Ancak işsizlere bu yeni yasaya alışabilmeleri ve kendi yeni kurallara uyum sağlayabilmeleri için Ekim ayına kadar da bir esneklik, bir süre tanınacak. Tatil ise, yaz tatili ise 5 hafta yerine 2 haftaya düşürüldü. O 2 haftada da iş bulma kurumlarıyla görüşerek, anlaşarak ancak tatil yapılabilecek. Meclisteki tek sosyal milletvekilimiz, Türk asıllı milletvekilimiz Sosyal Demokrat Yıldız Akdoğan, bu yeni yasadan en az 30 bin kişinin olumsuz etkileneceğini, yasanın sadece belki 700 kişiye falan iş imkanı sağlayacağını, 14 bin kişinin de evsiz, konutsuz kalacağını söyledi.
Evet. Peki bir diğer konu, yine Danimarka'da hükümet siyasi partileri teröre ve kadınların ezilmesine karşı işbirliği yapmaya çağırdı. Bununla ilgili neler aktaracaksınız?
Evet, bunun nedeni de Danimarka'nın TV2 News kanalı gizli çekimlerle Orta Doğululara ait camilerde imamların bayanlara eğer eşiniz sizi döverse veya aldatırsa kocanız hakkında şikayetçi olmayın, yetkililere başvurmayın şeklinde vaazlar verirken çekimler yapmışlar ve bunları belgesel olarak yayınladılar. Yayınlanınca da tabii yer yerinden oynadı. Başta Liberal Parti azınlık hükümeti olmak üzere bütün siyasi partiler göçmen kadınlara yardım edilmesi, evdeki şiddetten kadınların kurtulabilmesi için yeni bir sistem oluşturulması konusunda anlaştılar. Belediyeler de aynı şekilde kadınlara yardımcı olacaklar. Ama aynı zamanda da gerici imamların engellenmesi konusunda çalışmalar yapacaklar.
Evet. Bir diğer merak ettiğimiz konu da Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve İstiklal Marşı'nın kabulü dolayısıyla bir gece düzenlendi. Gecede neler yaşandı, neler paylaşacaksınız bizlerle?
Tabii malumunuz olduğu gibi yabancı bir ülkede olunsa da böyle milli gündemimiz çok coşkulu bir şekilde kullanıyor. Çanakkale şehitleri ve Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümleri Danimarka'da düzenlenen etkinliklerle anıldı. Büyükelçi Mehmet Dönmez'in de katıldığı etkinlikleri başta Türk Federasyonu ve Atatürkçü Düşünce Derneği olmak üzere diğer dernekler de Kopenhag, Aarhus, Odense gibi büyük şehirlerde düzenledikleri etkinliklerle andılar. Çok coşkulu bir ve duygusal olarak geçti. Tabii bu törenlerde şehitlerimiz de unutulmadı. Onlar da anıldı.
Evet, ne güzel. Peki Azerbaycan Derneği'nin Nevruz kutlamaları ile ilgili neler aktaracaksınız? Bugün 21 Mart malum Nevruz Bayramı.
Evet, Danimarka'daki Azerbaycan Vatan Cemiyeti Türklerle iç içe çok güzel bir işbirliği içinde faaliyetler yürütüyor. Ve başkanı olan Sefer Sadık yine Nevruz'u ve baharın gelişini kutlamak için güzel bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlikte hem Azerbaycan-Türkiye kardeşliği dile getirildi. Buradaki Türk dernekleri ve diğer Türkü ülkelerinin temsilcileri bu törene davete katıldılar. Sefer Sadık Azerbaycan ve tüm Türk dünyasının Nevruz'unu kutladı, baharını kutladı. Bu arada da yaptığı konuşmada Azerbaycanlı ve Türklerin belki iki ayrı devlet halinde olduklarını ama kardeş olduklarını vurguladı.
Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Ünsal Turan. Bugün de Danimarka'dan bizlere aktardıklarınız için yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Ben teşekkür ediyorum.
Alın teri. Ve sevgili dinleyicilerimiz, köşemiz başladı. Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor Işıl Kurnaz'la birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba.
Bugün işbaşı eğitim programından söz edeceğiz. Önce programın kendisini bir anlatalım isterseniz de sonra programla neler amaçlanıyorla devam edelim.
Evet, bu program İşkur tarafından yürütülmekte olan, aslında uzun zamandır da yürütülmekte olan fakat son dönemde özellikle geçtiğimiz Nisan ayından itibaren yeni bir takım yasal düzenlemelerle işverenin daha da ilgisini çeken bir program. En son bu yılın başında Başbakan tarafından açıklanan 2016 yılı eylem planında da yine bu program çerçevesinin genişletileceği, özellikle de gençlere istihdam kapısının açılacağı yönünde bir takım taahhütlerde bulunuldu. Şimdi program ne yapmaya çalışıyor? Program temel olarak İşkur'a kayıtlı, yani bizim İşkurum Türkiye'deki resmi iş kurumu, istihdam kurumu İşkur olduğu için bu kuruma kayıtlı olan işsizlerin talepte bulunan işverenler tarafından mesleğin içinde, yani işin başında eğitilmesi yoluyla iş tecrübelerini kazanmaları ve işsizlikten daha az etkilenmeleri, iş sahibi olmalarına odaklanıyor temel olarak. Diğer taraftan da işverenler de kendi istedikleri elemanı bu program sayesinde devlet tarafından verilen teşviklerle yetiştirme şansını elde etmiş oluyorlar aslında. Yani hem arz hem de talep tarafında, iki tarafında memnuniyet üzerine kurgulanmış bir program.
Evet, programın amacı bu. Dolayısıyla. Şimdi peki bu programdan kimler yararlanabilir? Hangi işverenler ya da kimler katılabilir?
Tüm işverenlerimiz bu programdan yararlanabilirler. Fakat yararlanma koşullarında bir takım sınırlamalar söz konusu.
Ne gibi?
Örneğin aynı ildeki bütün iş yerlerinizde çalışan sayısını toplayıp bunun %10'u kadar kişiyi işbaşı eğitim programından alıp yetiştirip daha sonra da eğer bunları istihdam etmeye de devam edecek olursanız başka bir takım teşviklerden de yararlanma şansınız söz konusu. Eğer 10 kişinin altında çalışanınız varsa o zaman da bir kişi için, yani her seferinde bir kişi için bu programı açabiliyorsunuz. Bir program bittiğinde tekrar yeni programlarla devam edebiliyorsunuz. Yani süre olarak bir kısıtlama yok. Sadece nitelik gerektirmeyen işlerde programı açamıyorsunuz. Örneğin temizlik işlerinde ya da işte çaycı için bu programdan yararlanamıyorsunuz. Onun dışında bir nitelik kazandırabileceğiniz bütün meslekler için, bütün iş tanımları için programdan yararlanabiliyorsunuz. Bir de işverenin yakın akrabalarının, hısım, işte 3. dereceye kadar hısım akrabalarının da program dahilinde işletmedeki işbaşı eğitim programına katılması söz konusu olmuyor. Temel olarak bunları söyleyebiliriz.
Peki katılımcılar kimler oluyorlar?
Katılımcılarda da aslında her yaştan insanı katılımcı olarak alabilirsiniz. Fakat bu program sonrasında
yerine getirmeniz gereken bir istihdam taahhüdü var. Bunu da işte bu taahhütten yararlanmak için de 18-29 yaş grubundaki insanları tercih etmek daha doğru. Çünkü bu programın asıl amacı özellikle işverenler tarafından bu iş tecrübesi yok gençlerin. O yüzden işe almıyoruz diye yakındıkları için onları iş sahibi yapabilmek. Dolayısıyla 18-29 yaş grubundaki insanlar eğer program çerçevesinde yetiştirecek olursa ve sonrasında da istihdam edilecek olursa imalat sanayinde 42 ay, diğer sektörlerde de 30 aya kadar teşvikten yararlanma durumu söz konusu oluyor. Yine İşkur'a kayıtlı olmaları gerekiyor çalışanların. İşkur'a kayıtlı olma işini de şöyle düşünmek lazım. Diyelim ki işveren olarak sizin gördüğünüz potansiyel adaylar var. Siz onları programa kaydettirmeden önce gidip İşkur kayıtlarını yaparsanız otomatik olarak tekrar yararlanabiliyorsunuz bu insanlardan. Yani
peki bunlar nasıl istihdam ediliyor? Bir sınava mı tabi tutuluyor ya da sınav, neye göre?
Sınav yok ama şunu söyleyebiliriz. Tabii ki işverenler mülakat yoluyla seçebiliyorlar adayları, istedikleri adayları veya daha önce onlara başvurmuş olup diyelim ki beğendikleri CV'ler varsa fakat işe alım konusunda o zaman karar vermedilerse yeni dönemde bu kişileri çağırıp işbaşı eğitim programı alabiliyorlar. İşbaşı eğitim programında zaten bir eğitime de tabi tutulmuyorsunuz. Aslında işin başında öğreniyorsunuz. İşbaşı kelimesi oradan geliyor. Yani siz programa kayıtlı olduğunuz ve işte o firma tarafından alındığınız andan itibaren ilk günden itibaren işbaşına geçiyorsunuz. İşi başında öğreniyorsunuz. Ve bununla ilgili olarak da işte bir yıla kadar ücretiniz devlet tarafından ödeniyor. İşsizlik sigorta fonundan karşılanıyor asgari ücrete kadar olan tutarı. Bunun üzerine işveren üstüne bir ilave ödeme yapabiliyor. Bu ilave ödemede de asgari ücretin %50'sine kadar yine vergiden indirme şansına sahip. Sonrasında da istihdam etmeye karar verirse bu kişileri belirli düzeyde örneğin %20'sini işte alırsa bu kişiler için sigorta primini ödemiyor. İşte belirtmiş olduğum 42 aylık veya 30 aylık süre boyunca aslında gerçekten çok önemli bir teşvik. Hali hazırdaki hatta en kolay yararlanabilecek teşviklerden bir tanesi. Dolayısıyla şu anda da işverenler tarafından ciddi bir yönelim söz konusu.
Peki yine bu CV'lere göre mi belirleniyor programa katılacak kişiler?
Onlar İşveren nasıl kendisi seçebiliyor. Kendisi eğer seçebiliyor. Bulamazsa İşkur'dan yardım isteyebiliyor. İşkur o bölgede ilgili işsiz kişileri kendisine yönlendirebiliyor. Üniversite öğrencileri programa katılabiliyor. Eğer okullarında devam mecburiyeti yoksa bunu beyan ederlerse üniversite öğrencilerinin de.
Programın süresi ne kadar?
Programın süresi hangi meslekte uygulandığına göre değişmekle birlikte Hayat Boyu Öğrenme, Milli Eğitim'e bağlı Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü'nün belirlemiş olduğu bazı süreler var bazı meslekler için. Eğer bunlardan biri değilse uygulanacak program bu sefer İşkur ve işveren bir arada belirleyebiliyor. Ama en çok işte 320 fiili güne kadar yani bir yıla kadar uzayabiliyor. En fazla bir yıl boyunca bu çerçevede insan istihdam ederek ücretinde işte işsizlik sigorta fonundan devlet tarafından karşılanması karşısında siz herhangi bir ücret de ödemeden aslında iş gücü çalıştırmış oluyorsunuz.
Bunun tabii hem işverene hem de katılımcıya çok büyük faydası var.
Evet.
Bu anlamda.
Şimdi bugün en çok bizim az önce de söylediğim gençlerle ilgili sizle de konuştuğumuz en büyük problemler iş tecrübesinin eksik olması. Çünkü bugünkü iş ilanlarına şöyle bir bakacak olursak hep işte 2 yıl tecrübeli, 3 yıl tecrübeli, 1 yıl tecrübeli gibi bir ibare görürüz. Şimdi gençler bunu karşılayamadığı için zaten bir yerden başlayamıyor. Fakat böyle bir programda aslında sizin için bir başlama vuruşu etkisi yaratıyor. Ve eğer kendinizi beğendirirseniz işverene o iş yerinde kalabilirsiniz. Diyelim ki bir başka iş yerine geçtiniz.
Referans oluşturuyor.
Evet referans olabilir ve gittiğiniz iş yerinde de teşvikten yararlanma şansı elde edeceği için yeni işveren sizin sayenizde. Potansiyel olarak sizin alınma ihtimaliniz çok daha fazlalaşacaktır. Yani sizin de söylediğiniz gibi hem programın katılımcısına hem de aslında işverene çok büyük faydası olan bir eğitim programıyla karşı karşıyayız diyebiliriz.
Evet. Peki işverenler nasıl katılıyorlar? Nasıl başvuruyorlar?
İşverenler bununla ilgili bir protokol imzalıyorlar. Öncelikle işte bununla ilgili bir ön bilgi formu dolduruyorlar, ön başvuru formu dolduruyorlar. Bu genellikle 1-2 gün içinde ilgili il müdürlüğü tarafından, ilçe müdürlüğü tarafından onaylanıyor. Çünkü şu an Türkiye'deki bütün işverenleri atanmış İşkur tarafından bir iş ve meslek danışmanı var. Zaman zaman kendilerini ziyaret eden, onların taleplerini toplayan veya ilçe müdürlüğüne, il müdürlüğüne gittiklerinde onlarla muhatap olan. Bu başvurularının sonuçlanmasından, yani olumlu yanıt almasından itibaren ilgili prosedürü başlatıyorlar. Hangi mesleklerde vereceklerse bununla ilgili bazı standart formlar formlar var. Bunları dolduruyorlar. Protokol yapıyorlar İşkur'la. Kendi iş yerlerinde bu programı yürüttüklerine dair bir görünür herhangi bir yere. İşte bu iş yerinde işbaşı eğitim programı uygulanmaktadır yazısını hazırlıyorlar. Ve işe alacakları kişilerle de bununla ilgili bir sözleşme yaparak çok kolay bir şekilde prosedürleri yerine getirerek programa başlayabiliyorlar.
Evet, şimdi hani daha önceki programlarımızda konuştuk kadınların bu iş alanındaki yerlerinden söz ettik. Burada kadın alımları nasıl acaba? Daha mı az, daha mı çok yoksa eşit sayıda mı?
Yani biz işte Türkiye İş Kurumu tarafından yayınlanan verilere bakacak olursak burada yani kadına artı bir teşvik söz konusu değil. Yani burada bütün işte 18-29 yaş grubundaki kişilerin istihdam edilmesi halinde teşvik var. Fakat 6111 sayılı bir kanun daha var kadın istihdamına ilişkin teşvik sağlayan. Sizlerle de konuşmuştuk. O kapsamda da eğer kadın devamında o teşvikten de yararlandırılıyorsa yani ya ondan ya bundan. Dolayısıyla kadın alımlarında bir tercih söz konusu olabilir. Ama hali hazırda uygulanan kadın sayısı erkeklerin gerisinde kalmakla birlikte çok da yabana atılmayacak bir noktada. Şu an bir önceki yıla bakacak olursak 100 binin üzerinde bu yolla istihdama katılmış insan görüyoruz. Hı hı. Programın başlangıcından itibaren istihdam oranı %72. Ya bu da gerçekten çok iyi. Yani eğer 100 kişi alıyorsa işverenler bu yolla 72 kişiyi şu an istihdam ediyorlar. Bu da ciddi bir istihdama katkı demek. Evet. İşsizlerin sayısının azalma demek.
Evet, teşvikler dediniz. Peki programa katılanların istihdam edilmesi durumunda sağlanan teşvikler neler acaba?
Programdaki kişiler işbaşı eğitim programı sonrasında aynı iş yerlerinde veya aynı alanda yani eğitim gördükleri alanda çalışabilecekleri bir başka firmaya gittiklerinde, örneğin şöyle söyleyeyim, bir güvenlik firmasında siz işbaşı eğitim aldınız. Sonra program bittiğinde o işveren sizi çalıştırmadı, bir başka güvenlik firmasına geçtiniz. Orada da bu teşvikten sizin için işveren yararlanabiliyor. Uzun vadeli sigortalar için işverenin ödemesi gereken bir prim vardır. Asgari ücret üzerinden bu işveren prim payının tamamı karşılanıyor. İmalattaki firmalarda 42 ay, diğer sektörlerde 30 ay. Hı hı. Yani asgari ücretten şöyle çok kabaca bir hesaplama yaptığınızda şey yaklaşık 300-400 lira işverenin cebinde kalabiliyor bu şekilde. Her bir işçi için söylüyorum, yani bu yolla istihdam ettiği her bir işçi için. Bu da asgari ücretteki artışta dikkate alacak olursak gerçekten işveren için büyük bir fırsat. Çok büyük firmalar şu an bunu uygulamaya başladı. Öyle ki çok büyük firmalarda böyle 4 trilyon 5 trilyon şu an kâra, yani yıllık olarak bu sistem sayesinde daha az maliyete katlanacak olan firmalar var. Ve çok farklı farklı sektörlerde de uygulandığını biz görüyoruz. Gerçekten İşkur'da bu anlamda çok büyük emek sarf ediyor ve ciddi bir işbirliği içinde diyelim.
Evet. Peki katılanların ne kadarı istihdam edilecekti?
Şimdi iki burada opsiyon var. Bir tanesi daha önce kanunun zaten ilk çıkmış olduğu dönemde programa katılanların %20'sini istihdam etme yükümlülüğü vardı işverenlerin. Eğer bu yükümlülüğünü yerine getirmezse bir yıl içinde tekrar aynı meslek kodunda eğitim düzenleyemiyordu. Ama bir ikinci fırsat sağlandı. Eğer siz aldığınız kişiler, işbaşı eğitimle aldığınız kişilerin %50'sini istihdam edeceğinizi söylerseniz %10'luk kontenjan yerine %30'luk kontenjandan yararlanıyorsunuz. Hı hı. Yani işte %20'lik kontenjanda örneğin 100 kişi çalışan bir iş yerinde 10 kişi yararlanabiliyorsa bu programdan, %50'lik istihdam garantisini veren işverenler de %30, yani 100 kişide 30 kişinin yararlanması söz konusu. Bu da çok daha fazla kişi için sizin İşte ücret ödemeyeceğiniz ve daha sonrasında istihdam etmeniz halinde de sigorta kollarında işveren primini ödemeyeceğiniz anlamına geliyor. Ve dediğim gibi %72 düzeyinde de hali hazırda, yani tüm uygulama içinde Türkiye'de istihdam edilme oranının olduğunu görüyoruz.
Evet, biraz da şans faktörü devrede galiba.
Ya şans faktörü tabii, bu bir kere her şeyden önce bu programdan haberdar olmak gerekiyor. İşverenlerin de çoğu aslında hala bilmiyor. Diğer taraftan özellikle gençlerin mutlaka bu programa kanalize olması için İşkur'a gitmeleri, İşkur'daki iş ve meslek danışmanlarıyla görüşmeleri. Çünkü Türkiye'de her işsizin bir iş ve meslek danışmanı vardır kendisine atanmış. Hı hı. Onlardan konuyla ilgili bilgi almaları çok önemli. Bir de bence gençler gerekirse hani yaz tatillerinde veya işte böyle ara dönemlerde hani stajların yanında bu tarz programlar sayesinde biraz iş gücü piyasasına girmeyi şansını elde ederlerse, tıpkı Yurt dışında olduğu gibi, çünkü yurt dışında da bu tür programlar çok yoğun şekilde uygulanıyor. Örneğin bu meslek eğitim konusunda çok önemli bir işte örnek var önümüzde, Almanya. Yani hı hı. Almanya bu şekilde işsizliği hala çok düşük seviyelerde tutabiliyor. Dolayısıyla gençler de bunlara evet heveslenirse gerçekten biz de genç işsizliğini çözmek adına çok büyük bir adım atmış olabiliriz.
Peki daha detaylı bilgiyi alabilecekleri bir yer var mıdır?
Kesinlikle. İŞKUR'da İşbaş Eğitim Programları ile ilgili Aktif İş Gücü Piyasaları Dairesi Başkanlığı var. Bu başkanlıkta veya İŞKUR'un kendi internet sayfaları üzerinden programla ilgili bilgi almaları mümkün. Veya doğrudan İŞKUR il müdürlüklerine, ilçe müdürlüklerine giderek oradaki iş ve meslek danışmanlarından da konuyla ilgili hem işçiler hem işverenler. Hatta işverenler kendi danışmanlarını iş yerlerine çağırarak konuyla ilgili çok ayrıntılı bilgi elde edebilirler. Ve bir an önce de programa başvurmak için gerekli prosedürleri hayata geçirebilirler.
Evet, programa başvurular ne zaman? Onlar açıklanıyor mu?
Program firma tarafından ne zaman açılırsa o zaman başvuruda bulunabiliyorsunuz. Zaten firma başvurmadan önce büyük ihtimalle kendisine bütün başvuruları topluyor. Hatta işte gazetelere bununla ilgili ilan da verebiliyor. İşte İŞKUR ortaklığıyla yapılacak işbaşı eğitim programı çerçevesinde adaylar aranmaktadır diyebiliyor. Dolayısıyla bunun için hani belirli bir dönem yok. Hem işçi hem de işveren için istedikleri zaman ilgili koşulları yerine getirmek şartıyla programa başvurmak mümkün.
Evet, eğitimleri kim veriyor peki?
Eğitim doğrudan özel bir eğitim alınmadığı için, yani işte örneğin bu adayları belirli sınıflara toplayıp eğitim vermek zorunda olmadığınız için, doğrudan işin başında yaparak öğrenme temeline dayandığı için, yani firma kendisi bununla ilgili programa ek bir modül eklemiyorsa, yani şunu söyleyeyim, mesela satış yetiştirecek firmalar bu yolla satış elemanı alıyorlarsa tabii ki kendi programlarına, eğitim programlarına dahil edebilirler bu kişileri. Dolayısıyla iş yerindeki daha kıdemli çalışanlar veya işte insan kaynakları birimleri, yani işverenin kendisi diyebiliriz eğitim veren kişi olarak.
Evet, dolayısıyla gençlere yeni bir kapı, yeni bir ufuk açılıyor böylece. Haberdar olmaları, siteleri takip etmeleri dileğiyle diyelim ve bugün için çok teşekkür edelim Sayın Işıl Kurnaz. Haftaya yine birlikteyiz köşemizde. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Yarın 15 haberleri sonrasında yine birlikte olacağız. Hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.